Ayrım 16. Yokuşun başı. Böyle gelmiş, böyle gitmez. 2. Aziz Nesin. Sayfa 187. Zat-ı Devletleri, İbiş Hazretleri. Şehzade başında karşılıklı ferah tiyatrosuyla millet tiyatrosu vardı. O ders yılı içinde bu tiyatrolara ya 2 ya 3 kez gitmiştim. Özellikle Naşit'e hayrandım. Naşit'in oynadığı tiyatronun karşısındaki tiyatroda İsmail Dümbüllü'nün topluluğu oynardı. Bir gün Şehzade başından geçerken Ferah Tiyatrosu'nun kapısı üstüne asılmış Amerikan bezine yazılı bir ilan okudum. Tiyatro herkese açık bir oyun yarışması düzenlemişti. Yarışmayı kazanan oyun Ferah Tiyatrosu'nda oynanacaktı. Ya tiyatro gerçekten bu yarışmayla iyi bir oyun arıyordu ya da seyircilerin ilgisini çekmek için böyle bir yarışma açmışlardı. O ilanı görür görmez coşkulandım. Hemen bir oyun yazmaya kalktım. Ama nasıl oyun yazabilirdim? Topu toplamı, 2-3 tülaat oyunuyla bir de orta oyunu seyretmiştim. 8 yaşımdayken seyrettiğim tülaat oyunundan belleğimde neler kalmışsa onlardan esinlenerek bir oyun yazmaya giriştim. Elbet beceremedim. Oyun diye ancak bir iki sayfa karalayabilmiştim. Benim ilk yazı denemem 13 yaşımdayken işte o yarışma için yazmaya başlayıp bitiremediğim oyun özentisidir. 1957 yılında Biraz Gelir Misiniz adlı oyunum kitap olarak yayımlanınca dostum Kemal Tahir oyunu okuduktan sonra benim gülmeceyi, mizahı küçümsediğim için bu türlü oyunlar yazdığımı başkalarına söyledi. Onun bu sözlerinden kalkan Tahir Alangu da bu sözleri benim için bir hikaye kitabının eleştirisinde kullandı. O gün bugün bu yanlış yargı sürer gider. Kemal Tahir bir tartışmamızda "Sen yazdığın ilk piyesin şaheser olmasını istiyorsun." diye bağırmıştı. Kendisini haklı çıkarmak için de roman yazmanın kendisine yettiğini, romandan başka bir şey yazmadığını övünerek söylerdi. Oysa Kemal Tahir'in çok önceleri oyun yazmaya çalışıp başaramadığını bildiğim için ona bu konuda hiçbir şey söylememişimdir. Nazım'dan Kemal Tahir'e mektuplar kitabında Nazım'ın yazdığı oyunlar üstüne Kemal Tahir'e söyledikleri vardır. Evet, Kemal Tahir'le bu konuda hiç tartışmadım. Ona oyun yazmaya yeni başlamadığımı, biraz gelir misinizden önce yazılmış ama oynanmamış ve yayınlanmamış en az 10-15 oyunum olduğunu, yazarla ilkin oyunla başladığımı söylemek gereğini duymamıştım. Ama onun çıkardığı gülmeceyi mizahı küçümsediğim için bu türlü oyunlar yazdığım söylentisi sürüp gitti. Şimdi de sürüyor. 8 yaşımdayken seyrettiğim tülaat oyunundan esinlenerek 13 yaşımda yarışma için oyun yazamamıştım ama çok yıllar sonra 1971 yılında yine o 8 yaşımda seyrettiğim tülaat oyunundan esinlenerek Zat-ı Devletleri İbiş Hazretleri adlı oyunu yazdım. Bu oyunumun ön sözünden bir bölümü buraya aktarıyorum. 24 Mayıs 1971 Pazartesi günü Maltepe kışlasında tutuklu olarak boş bir Amerikan barakasında yalnız başıma kalıyordum. En büyük zorluk kitap, kağıt, kalem verilmeyişiydi. Böyle durumlarda iyimser kalabilmek için ya geçmişimi düşünür ya da geleceği tasarlarım. Amerikan yardımından verilmiş uzun barakada volta atarak anılarımı yaşıyordum. 48 yıl gerilerdeydim. 8 yaşındayım. İstanbul'un kurtuluşundan sonra ilk yazı. Cerrahpaşa'da bir ara sokakta 2 katlı bir eski ahşap evin bir odasında kiracıyız. Tanıdıklarımızdan bir Fatma Hanım teyze vardı. Bir hallacının karısıydı. Zengin evlerinde aşçılık ederdi. Çalıştığı yerden evine izinli geldiği bir gece beni bir bahçede oynayan bir tülaat oyununa götürmüştü. Bu benim gördüğüm ilk tiyatro oyunudur. Seyirciler katıla katıla gülüyorlardı ama en çok gülen bendim. O orta oyunundan bir küçük sahne hala capcanlı gözümün önündedir. Oyundaki bir yaşlıca adam sırtına bir kürk geçirince sanki bir canavar kesiliyor, öbürleri de korkularından titreyerek bu diktatörün her saçma buyruğunu yerine getiriyor. İlkel kabile insanının hareketleriyle ona tapıyorlar. O sert adam kürkü çıkardı mı, sünepenin biri oluyor. Evin uşağı bir yolunu bulup kürkü sırtına geçirince bu kez o hepsine zarta zurta başlıyor. 4 ayaklı yaptığı efendisinin sırtına biniyor, bu kez kendisi efendi oluyor. Yuvarlak saç damından sıcağı artırarak ileten Amerikan barakasında volta atıyorum. Anılarımda daha birileri geliyorum. 13 yaşındayım. Artık Şehzade başındaki tiyatroların seyircisiyim. O zamana dek Darül Bedai'ye hiç gitmemişim. 5-6 ay sonra oraya ilk gideceğim. Yıl 1929-30 olacak. Davutpaşa Ortaokulu 6. sınıf öğrencisiyim. Bugün Millet Tiyatrosu'nun kapısı üstünde bir oyun yarışması açıldığı ilanı gördüm. İlk oyunumu işte o zaman yazmıştım. Böylece yazarlığım ilkin oyun yazmakla başlamıştı. Konusu 8 yaşımdayken seyrettiğim tülat oyunundan aklımda kalan o gülünçlü sahneydi. O büyülü kürkü her eline geçirip yeğenin öbürlerine kan kusturması, oyunu yazıp bitiremezdim. Şimdi düşünüyorum. Etkisi bende hala süren çocukluğumda seyrettiğim o oyun, belki de büyücü hoca orta oyunundan bozma bir oyundu. Belki de Tahir ile Zühre orta oyununun tülata uyarlanma işiydi. Darülbedai. Bütün derslere önem verip hepsine çok çalıştığım halde müzik dersini bir türlü önemseyemiyordum. Müziğin yararına da gereğine de inanmıyordum. Yalnız benim değil, sınıfta hepimizin kanısı bu yöndeydi. Bu yüzden benim kuşağımda bizden önceki kuşak gibi toplu şarkı, marş söylenmesini bilmez. Hatta bunu vurgulayan bir de olay anlatılır. İster doğru ister uydurma olsun, anlatılan bu olay bir gerçeği ortaya koyuyor. Dahaca İstiklal Marşı'nın bestelenmesinden önce katıldığımız bir uluslararası spor karşılaşmasında sporcuların bir toplantısında her ulusun sporcuları kendi ulusal marşlarını söylemişler. Sıra bizim sporculara gelince topluca hiçbir şarkı, hiçbir marş söylemesini bilmediklerinden, söylemeseler de ayıp olacağından, nasıl olsa yabancılar Türkçeden anlamaz diye aralarında karar verip marş diye hep bir ağızdan hamsi de koydum tata tavaya, uçsa da gitti ha ha havaya şarkısını söylemişler. Sözde çok da beğenilmiş. Müzik derslerinde de ben de arkadaşlarım uyup gürültü patırtı ediyordum. Her ders yılında 3 kez sınav olur, 3 kez de karne verilirdi. Birinci sınav günlerindeydik. Müzik öğretmenimiz Hulusi Bey'di. İyi giyimli, ciddi yüzlü bir insandı. İlle de bize müzik öğretmeye azmetmiş bir tavır içindeydi. O güne dek müzik dersi deyince öğretmenin bize bir iki marş söyletmesi, öğretmesi sanıyorduk. Kulağı yetenekli, sesi güzel olanlar ezberletilen marşı başarıyla söyler, tam numara alır. Benim gibiler de nasıl olsa müzikten sınıfta kalınmadığı için ortalama bir notla yetinirlerdi. Sesim alabildiğine kötü, kulak yeteneğimde hiç olmadığından şarkı, türkü, marş söylemesini hiç beceremezdim. Bu nedenle benim için müzik hiç öğrenemeyeceğim, boşuna okutulan bir dersti. Alaycılık genellikle başarısız insanın kişiliğini savunması için başarısızlığını gizlediği bir örtüdür. Özellikle delikanlılık öncesi yaşlardaki çocukların aşırı alaycı, aşırı beğenmez olmalarının nedeni başarısızlıklarını saklayarak kişiliklerini savunma çabalarıdır. Tembel öğrencilerin daha çok alaycı, yaramaz olmalarının nedeni budur. Müzik dersinden birazcık başarılı olmak umudum olsaydı, öbür derslerimdeki gibi müzik dersinde de dikkatli, çalışkan bir öğrenci olacaktım. O ders yılının ilk karneleri dağıtılmıştı. Bütün derslerden tam not alan 5 numara aldığım halde yalnız müzik dersinden notum 2 idi. Çok üzülmüştüm. O sınıftan sonraki bütün öğrencilik yaşamımda aldığım tek kırık not müzikten aldığım bu 2 oldu. Ondan sonra bir daha bütün sınıflarda her dersten tam numara aldım. Müzikten aldığım bu 2'nin beni tiyatroya yönelteceğini nereden bilebilirdim? Hulusi Bey bize yalnız marş, şarkı öğretmekle kalmıyor, notaları, notaların portedeki yerlerini, okumasını öğretiyordu. Bunları öğrenebiliyordum. Müzik dersinde gözlerim Hulusi Bey'in dudaklarındaydı. Onu can kulağıyla dinliyordum. O da benim bu dikkatimi anlamıştı. Bir derste kara tahtaya tebeşirle çizdiği porte üzerine notaları yazmıştı. Öğrencileri kaldırıp notaları soruyor, sonra da gam yaptırıyordu. Beni de derse kaldırdı. Bütün notaları okudum kolaylıkla. Sıra gam yapmaya gelince karga gibi, çaylak gibi sesler çıkarmaya başladım. Derslikteki arkadaşlarım kahkahalarla gülmeye başladılar. Belki de benim öğretmenle alay için özellikle bu çirkin sesleri çıkardığımı sanıyorlardı. Hele la, si gibi ince notalarda sesim pürüzlenip, çatallanıp büsbütün çirkinleşiyordu. Hulusi Bey do sesi verip tekrarlamamı istiyordu. Tekrarlıyordum. Daha doğrusu tekrarladığımı sanıyor, kim bilir nasıl bir ses çıkarıyordum. Hulusi Bey kahkahadan kırılan çocukları unutmuş, ille de bana düzgün do sesi çıkarttırmaya uğraşıyordu. Sonunda yerime oturttu. Beceremediğim için kendi kendime çok kızmıştım. Hulusi Bey'i bu denli yorduğum için de üzülmüştüm. Bu başarısızlığıma karşın Hulusi Bey, müzik dersine çok çalıştığımı göz önünde tutmuştu. İkinci ve üçüncü dönem karnelerimde müzikten de 5 almıştım. Ders yılı sonunda Hulusi Bey dersine çok çalışmama karşılık bana büyük boy bir zarf verdi. Zarfın üstünde adım, soyadım yazılıydı. Hulusi Bey derslikten çıkınca coşkuyla o kalın kağıtlı güzel zarfı açtım. İçinden altın yaldızla basılmış bir çağrılık davetiye çıktı. Beni tepe başındaki Darülbedaiye'de yanmış olan şehir tiyatrosu verilecek konsere çağırıyordu. Öyle sevindim, öyle sevindim. Dünyalar benim oldu. Darülbedai'nin nerede olduğunu bile bilmiyordum. Konser günü yeni giysimi giyindim, boyun bağı taktım, Darülbedai'ye gittim. Bu benim böyle bir tiyatro yapısına ilk girişimdi. Elimdeki çağrılığı gösterip girmek çok hoşuma gitmişti. İçeri girince salonun görkemli görüntüsü karşısında büyülendim. Bundan daha güzel bir yer olmazmış gibi geliyordu bana. Yerlere yumuşacık yer keçeleri döşeli. Vişne çürüğü koskocaman perdenin yuvarlacık kıvrımları bakanın gözlerini okşuyor. Sahne çerçevesinin yukarısında ve ortada beş sanatı simgeleyen bir kabartma var. Ilık bir hava. Onca kalabalık sessizlikle yürüyor, oturuyor. Havanın kendisinde bir saygınlık var. Dinleyiciler arasında benim yaşımda olanı yok. Hepsi büyük. Konser başlıyor. İlk dinlediğim konser bu. Çalgıları yönetenin bizim müzik öğretmenimiz Hulusi Bey olduğunu görünce pek şaştım. Hem de smoking giymişti. Smokingli adamı da ilk görüyordum filmlerin dışında. Birdenbire Hulusi Bey gözünde dünyanın en büyük adamı oluverdi. Elindeki şef değneğiyle sahnedeki 10-15 çalgıyı değil de sanki dünyayı yönetiyormuş gibiydi benim için. Nasıl oluyordu da böyle bir adam bizim gibi bacaksızlara müzik dersi vermeye geliyor, biz de onunla alay etmeye yelteniyorduk. O konserde son olarak uzaktan gördüğüm Hulusi Bey'i bir daha hiç görmedim. O sıralar dahaca soyadı yasası da çıkmadığından Öktem soyadını almamıştı. Çok sonraları bu öğretmenimin Hulusi Öktem olduğunu ve Hulusi Öktem'in de kimliğini ve kişiliğini öğrenebilecektim. Müzik ansiklopedilerinde Hulusi Öktem'e geniş yer verilmiştir. Türkiye'de ilk koronun kurucusu, İstanbul Şehir Bandosu'nun kurucusu, daha 1914'te 40 kişilik Milli Osmanlı Bandosu'nun kurucusu, Belediye Konservatuarı Yatılı Bölümü yönetmeni ve Hulusi Öktem 5 yabancı dili çok iyi biliyor. Müzik konusunda kitapları var. Şimdi eskisinden daha çok düşünmekteyim. Bu çapta bir adam, ta Davutpaşa'daki ortaoğlunun 6. sınıfındaki haylaz oğlanlara ne diye boşu boşuna müzik öğretmeye çalışır. Anılarımın bu bölümünde öğretmenlerimi anlatmaya ağırlık vereceğim. Yaşlılık gününü beğenmeyip geçmişi özlemekse, ben öğretmenler konusunda yaşlanmış olduğumu rahatlıkla kabul edebilirim. Evet, öğrencilik dönemimin öğretmenleri genellikle gerçekten ülkücü kişilerdi. Bugüne oranlarsak o dönemde ülkücü öğretmenler büyük çoğunluktaydı. Bunun da nedeni başta öğretmenler, kazanılan Kurtuluş Savaşımızın coşkusu ve yeni kurulan Cumhuriyet'in ülkücü duyguları içinde olmalarıydı. İşte bu nedenle 1928 yılında 36 yaşındaki Hulusi Öktem, kendisiyle alay etmeye yeltenen 12-13 yaşlarındaki haylaz oğlanlara müzik öğretmek değil, müziği sevdirmek, tattırmak için çırpınıp duruyordu. Bana onun müzik derslerinin hiçbir yararı olmadı ama Hulusi Bey'in beni konsere çağırmasıyla önce Darülbedai yapısını tanıdım, ondan sonra da Darülbedai'deki oyunların sürekli seyircisi oldum. Bu ilgi beni yavaş yavaş oyun yazarlığına yöneltti. Bu bakımdan Hulusi Öktem'in bende çok saygın anısı vardır. Roman yazıyorum. Sıra arkadaşım Reşat adında bir çocuktu. İnce, uzun, kumral, yakışıklıydı. Her gün lacivert takım elbise, yakası kolalı beyaz gömlek giyer, boyun bağı takardı. Zamanının modasına göre boyun bağının düğümü küçücüktü. İzmirliydi. Bana boyuna İzmir'i, İzmir'deki yaşantısını anlatırdı. İzmir'de Bahri Baba diye bir park olduğunu da ondan öğrenmiştim. Bahri Baba en çok adını ettiği yerdi. Ailesi İzmir'de olduğu halde nedense İstanbul'da, Aksaray'da bir evin bir odasında kiracı olarak kalıyordu. Evinde kaldığı insan belki de bir akrabasıydı. Reşat'ın yemeği ve bakımı o evde yapılıyordu. İzmir'den Reşat'a Aydın'a para gönderiliyordu. Babası İzmir'de ya dava vekili ya da avukattı. Reşat'ın bana fısıl fısıl gizlice anlattığı şey, kiracı kaldığı evdeki bir dul kadınla olan cinsel ilişkisiydi. Cinsel ilişki. Bu benim ve benim gibi olanlar için yıldızları gökten toplayıp onlarla bilye oynamak gibi düşsel bir şeydi. Sıra arkadaşım Reşat'ın anlattıklarından esinlenerek bir roman yazmaya başlamıştım. Romanımın adı Koyu Siyah Gözlü Bir Güzel Kadını Anlatmak için Bir Çift Kuyu Filan gibi gülünçlü bir şeydi. Romandaki olaylar hiç bilmediğim, gitmediğim İzmir'de geçiyordu. Bir defter dolusu yazmış, ikinci deftere başlamıştım. Romanımın çok acıklı olmasını istiyordum. Yazdıkça parça parça okuyordum babama. Romanımın bir iki yerinde duygulanmış olan babamın gözleri dolmuştu. Demek romanım istediğim gibi acıklı oluyordu, başarmıştım. Zamanın Babıali'deki büyük yayın evlerine mektup yazıp romanımı basmak isteyip istemediklerini bile sormuştum. Mektup yazdığım yayımcılardan üçü aklımda: Hilmi Kitaphanesi, İkbal Kitapevi, Kanaat Kitapevi. Mektubumda romanımın konusunu da özetle anlatmıştım. Mektuplarımda büyük bir adam olduğum izlenimi vermeye çalışmıştım. İkbal ve Kanaat Kitapevlerinden cevap bile gelmişti. Basılı başlıklı kağıtlara yazılı cevap mektupları "Muhterem beyefendi" diye başlıyordu. Beni "Muhterem beyefendi" diye cevap verilmesi gereken bir yazar sanmışlardı. Beni asıl mutlu eden de buydu. Yakın zamanlara dek o mektuplardan birini saklamaktaydım. Cevaplardan birinde yıllık programları dolu olduğu için romanı maalesef basamayacakları gibi bir ret yazılıydı. Romanın basılmasa da ben yine mutluydum. Çünkü koskoca bir yayın evi beni büyük ve gerçek bir yazar sanarak mektubuma cevap vermişti. Mektubumda istenilse romanımı göndereceğimi de bildirmiştim. Oysa ortada daha roman bile yoktu. Ancak bir defterlik bir bölüm yazabilmiştim. Bir defter dolusu yazdığım o romanımın konusunu hiç anımsayamıyorum ama sınıf arkadaşım Mehmet Kara Hasanoğlu romanın konusunu hatırlıyor. Çünkü o zaman ikimiz de roman yazmaya karar vermişiz. Roman yazmak için ikimiz de kalın defterler satın almışız. O hiç yazmamış. Ben yazdığım romanda kimsesiz, sahipsiz, hoppa yanı olan bir kızın yaşamını anlatıyormuşum. Her okulda edebiyatçı diye tanınan öğrenciler vardır. Davutpaşa Ortaokulu'nda da bizden bir yukarı sınıftan iki öğrenci edebiyatçı olarak biliniyordu. Birinin adı Tahir, öbürününki Hüsamettin'di. Tahir'le iyi arkadaş olmuştuk. Tahir'lerin evi Samatya'ya inen yokuşlardan birindeydi. Birlikte evine gittiğimiz olurdu. Tahir öğretmen, kılıklı ve öğretmen davranışlı bir çocuktu. Romanımın yazdığım bölümlerini okuyan Tahir beni Hüsamettin'le tanıştırmıştı. Hüsamettin'in babasının Koca Mustafa Paşa'da turşucu dükkanı vardı. Hüsamettin, iyiden iyiye, efendi, çok ağırbaşlı bir çocuktu. Okuması için romanım birkaç gün onda kalmıştı. Romanı eski Türkçe yazmaktaydım. Geri verirken romanımı Hüsamettin'in eleştirisinden yalnızca bir şey aklımda kaldı. Alevi ayınla yazmışsın, elifle yazılması gerekir. Bu eleştiriye çok canım sıkılmıştı çünkü eski Türkçeyi hiç yanlışsız yazdığım kanısındaydım. Nasıl olmuştu da bir harfi yanlış yazmıştım. Gerçekten alev ayınla yazılmıyor mu? Nasıl olur? Alev Arapça değil mi? Aradan o gün bugün 47 yıl geçmiş, ben hep alevin ayınla mı, elifle mi yazıldığını öğrenmek için Arap harfli sözlüğe bakacağım. Ancak şimdi anılarımı yazarken bakabildiğim sözlüğe, alev Türkçe bir sözlük olduğu için elifle yazılıyor. Ayınla yazıldığı olursa da galattır. Sözlük böyle açıklıyor. Evet, o Hüsamettin şimdi Hüsamettin Bozok diye bilinen yazar arkadaşımdır. Hüsamettin Bozok'a ilk romanımı okuduğunu, bu ayın ve elif olayını anlatıyorum. Ama Hüsamettin Bozok hiçbirini anımsamıyor. Beni de okuldan tanımıyor. Hep böyledir. Aynı olayı yaşarız ama o olay birimizin biyografisine girer. Birimizinkine girmez. 16. ayrımın sonu sayfa 196.